Ayrım 4. İş görüşmelerinde sizi hedefe götürecek 160 anahtar soru. Kapital. Sayfa 51. Ne biliyorsunuz? Eğitiminiz ve becerilerinizle ilgili sorular sizin şirket için uygun olup olmadığınızı ölçmeye yöneliktir. Mülakatçı için sadece ne bildiğiniz değil, nasıl öğrendiğiniz de önemlidir. Dolayısıyla hangi okullara ya da kurslara gittiğinizin ötesinde bu iş için yetkin olup olmadığınızı gösterebilmeniz gerekiyor. Ancak bu arada maaş beklentinizle ilgili gelebilecek tuzak sorulara da hazırlıklı olun. 65. Sizi şirketimizde işe almak bize ne kadara mal olur? Bu konumun vereceği ücret sizce nasıl olmalı? Bu soruların her ikisi de mülakatın hangi aşamasında ortaya çıktıklarına bağlı olarak ciddiyet seviyesini belirler. Eğer 3 çoğul mülakat sonrasında sizi almak kaça mal olur sorusu sorulmuşsa bir fiyat pazarlığı yapılmak üzere olduğu anlaşılabilir. Ancak mülakatçılar ilk mülakatın bir parçası olarak bu konumun ücreti sizce ne olmalı diye sorarlarsa adayın yanlış bir cevap vererek yarıştan çıkmasına çalışıyor olabilirler. Bir başka neden de mülakatçının bir ücret belirlememiş olması ve miktarı tespit etmek için sizi kullanıyor olması olabilir. Soru erken bir aşamada, mesela ilk mülakatta sorulmuşsa, bu konum hakkında gerçekten de bir miktar belirleyebilecek kadar detaylı bir bilgiye sahip değilim diyebilirsiniz. Ancak soru daha sonra sorulduğunda bu cevap zayıf kalır. Eğer artık o aşamada hala konumun gerektirdiği sorumluluklar ve görevler ve kuruluş içindeki konumu kafanızda açık değilse, kurtulunması gereken zayıf bir aday ve kötü bir dinleyici olarak algılanabilirsiniz. Cevap vermeniz şartsa organizasyon içindeki benzer işler hakkında ama bu noktada rakamlardan değil konuşabilirsiniz. Şirket organizasyonu içinde buna benzer başka hangi işler var sorusunu sormayı deneyin. Bilgi verilirse bu işlere verilen maaş marjlarını sorun. Sizin için açıkça ortada olanı sorun. Bu konum için göz önüne aldığınız daha farklı bir düzeyde ödemenizi sağlayacak herhangi bir ek durum var mı? Dikkat ederseniz hala spesifik bir rakam belirtmediniz. Cevap olumsuzsa daha fazla bilgi olmaksızın hakların ve diğer tazminatların, ikramiye ve teşvik ödemelerinin, son ve bundan sonraki ilk maaş artışı tarihlerinin detaylarını bilmek, sizin dikkate değer bir rakam bildirmenin zor olduğunu söyleyebilirsiniz. Hala bastırıyorlarsa bir ücret aralığı vermeyi düşünebilirsiniz. Örneğin nokta nokta diğer faktörlerle ilgili tahminlerim doğruysa 33 bin dolar ile 38 bin dolar arasında nokta nokta diyebilirsiniz. Mülakata gelmeden önce kafanızda bir tahmin yapmış olun. Bazen mülakata herhangi bir aracının gazete ilanı veya beyin avcısı yardımı olmaksızın gidilebilir. Bu durumda bir ücret tespiti için fırsatınız olmayabilir. Bazen de mülakata gidersiniz ama hangi konum için gittiğinizden emin olmayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda mümkün olan ilk fırsatta ancak fazla para göz görünmemeye dikkat ederek öğrenmeye çalışın. Siz önceden sorduğunuz zaman mülakatçının bu soruyu size sorma şansı olmaz. Sizi bu şirkete almak ne kadara mal olur sorusunu nasıl engelleyebiliriz? Bu sorunun cevabını mümkün olduğunca çabuk öğrenmeye çalışın. Benzer konumların ilanlarına, başka mülakatlardan elde ettiğiniz bilgilere, iş bulan kişilere, bu tür işlerde çalışan kişilere veya sektör araştırmalarına bakabilirsiniz. Çok dikkatli olmalısınız çünkü konumun ne ücret verdiğini çok erken sorarsanız, mülakatçı parayla çok ilgilendiğinizi, dolayısıyla da fazla ilgilenmesi gerekmeyen bir aday olduğunuzu düşünebilir. Öte yandan da maaş aralığının olabildiğince erken bir aşamada belirtilmesi, daha fazla konuşmaya gerek olup olmadığının bir an önce ortaya çıkması bağlamında her iki taraf için de faydalı olacaktır. Bu maaş skalasında ne derece yüksekte yer alıyorsanız ve ne derece yüksek maaş talep ediyorsanız o derece geçerlidir. Bir mülakatçının yapacağı en kötü şey daha önce benzeri bir işte en son 42 bin dolar aldığınızı iş başvurunuzda da belirttiğiniz halde kendi şirketinin o konuma yalnızca 19 bin dolar verdiğini en son maaş tartışma aşamasında bildirmesidir. 66. Kariyerinize yeniden başlayacak olsaydınız neleri farklı yapardınız? Bu seçilmemiş yol sorusuna karşı dikkatli olun. Özlem dolu görünmemeye dikkat etmelisiniz. Bir terapistle değil mülakatçıyla görüştüğünüzü unutmayın. Hiçbir şey düşünemiyorsanız kariyerimden ve aldığı yönden memnunum deyin. Farklı yapmak isteyebileceğiniz herhangi bir şey aklınıza gelmiyorsa, şu anki konumunuza daha çabuk gelmenizi sağlayabilecek bir şeyden söz edin. Bu şirkete kariyerime daha yeni başlarken başvurmuş olmayı isterdim. 67. Herhangi bir şirketi seçebilecek olsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Bu, bilginizin derinliğini ve ilginizin kapsamını belirtmeniz için bir fırsattır. Uzatmadan, bunaltmadan basitçe ifade edin. Benim aradığım bu tip bir kuruluş çünkü diye devam edin. 68. Başvurduğunuz iş hakkında neler biliyorsunuz? Bu bilinmeyenleri açıklığa kavuşturmak açısından iyi bir fırsattır. Konum hakkında geniş bilgi sahibiyseniz güvenle ve kısaca konuşun. Bilginiz azsa veya yoksa bunu belirtin. Kural, az bilgi hiç olmamasından daha iyi bir cevaptır. İş hakkında hiç bilginiz yoksa, hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir işe neden başvurduğunuzun, bu imkansız olmasa da biraz tuhaf bir durumdur, açıklamasını yapma sorumluluğu size aittir. Bu iş size göre mi? Bunun gerçekten de yapmak istediğiniz bir iş olduğundan emin olun. Bu işle ilgili bilginizi düzenli olarak güncelleştirin. Unutmayın ki mülakatın amacı bilgiyi paylaşmaktır. İhtiyacınız varsa ek bilgi almaktan çekinmeyin. 69. Bu iş kuruluş hakkındaki genel izleniminiz nedir? Profesyonel bilginiz ve içgüdülerinize dayanarak bu soruya hazırlıklı olmalısınız. Mülakatta sorulup sorulmadığından bağımsız olarak, çünkü bunu kendinize sormuş olmanız gerek, bu sorunun altyazısı niye bu işi istiyorsunuz ve neden burada çalışmak istiyorsunuz olurdu. Mülakatçıya kendi kendinize vereceğiniz cevap kadar açık sözlü ve uzun uzadıya olmayan bir cevap verin. Bu, mülakat sürecinde öğrendiklerinizi başvurduğunuz kuruluş ve konum hakkında toplamış olduğunuz bilgiyi kısaca paylaşarak bilginizin derinliğini ve bağlantılarınızın boyutunu göstermeniz için bir fırsattır. 70. En son öğrendiğiniz beceri nedir? Cevap bu bölümün özüdür. Kendinizi ilgili, etkin, hayat boyu öğrenen birisi olarak gösterin. Cevabınıza bir zaman çerçevesi koymaktan kaçının. Tabii en son 2 gün önce bir workshopta değildiyseniz. Bu soru, iş ve eğitim tarihçenizle ilgili birçok formu doldurmanızın ve hazırlamanızın neden önemli gerektiğinin en başta gelen örneklerindendir. 71. Nasıl öğrenirsiniz? Öğrenme tarzınız nedir? Uygulayarak, araştırarak, örneğe bakarak. Bu güzel soru, pek doğru veya yanlış izlenim bırakmaksızın kendiniz hakkında konuşabilme fırsatı verir. Bu soruyla mülakatçı akla geldiği gibi size işe alınmanız durumunda sizin için en etkili olan şekilde eğitim verileceğini söylemiyor. Soru aslında çabuk öğrenip öğrenmediğinizi, çok kısa da sürmüş olsa bir eğitim programının hemen ertesinde uygulamaya geçip geçemeyeceğinizi anlamak amacıyla soruluyor. Kısaca burası, ben aslında meselenin her yönünü iyice çalışıp o konuda uzmanlaştıktan sonra ilgili bir etkinliği uygulamayı tercih ederim demenin yeri değil. Öğrenmenin en iyi şeklinin bir eğitimi tamamlamanın hemen akabinde işi yapmaya başlayarak olacağının altını çizen, eyleme dayalı bir format sunmak en iyisidir. Öğrenme sürecinde pratik yapma fırsatı da oluyorsa daha iyi olacaktır. Sözü edilmesi ama talep edilmemesi gereken son şey geri bildirimdir. Zaman zaman eğitimini gördüğünüz şeyi doğru şekilde eyleme dönüştürdüğünüzden emin olmanızı sağlayacak geri bildirimler almaktan memnunluk duyarsınız. Sürekli ve düzenli geri bildirimi vurgulamayın çünkü mülakatçı sürekli ilgi istediğinizi problem olduğunu düşünebilir. 72. Mesleki bilginizi nasıl zenginleştiriyorsunuz? Bu soru mesleki bilgi topladığınızı ve kendinizi bir profesyonel olarak gördüğünüzü varsayıyor. Her gün okuduklarınız nelerdir? Haftalık olarak 2 haftada 1, aylık, 3 aylık, alanınıza bağlı olarak tüm bu zaman dilimlerinde materyaller yayınlanmaktadır. 3 aylıklar genellikle bir konuyu ciddi ve derinlemesine ele alan makaleler içerirler. Soruya verilen cevaptaki ilk etkinliğin okumak olduğuna dikkat edin. Televizyonun hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte, televizyon gerek profesyonel gerekse kişisel entelektüel becerilerimizin gelişiminde çoğu kez yazılı basının yerini almakta. Mesleğinizde yükseldikçe giderek artan sofistikasyonda bilgi veren kaynaklara yönelmeniz ve bilgi bazınıza genişlik ve derinlik katmanız bekleniyor. Takip ettiğiniz yayınlar sizin hakkınızda çok şeyi açığa çıkarıyor. Yerel gazete, günlük gazeteler, mesleki yayınlar, kablo, radyo ve televizyon, online hizmetler, mesleki bağlantılar, tanıdıklar, seminerler, workshoplar, konferanslar. 73. Şu ana kadarki işlerinizden neler öğrendiniz? bu tecrübelerinizi öğrenme perspektifinden özetleyebilmeniz için bir fırsattır. Becerilerinizin ve başarılarınızın işten işe gelişimini görmek için tecrübe formunuzu gözden geçirin. İşin hem görev hem de insan ilişkileri mahiyetinden söz edin. En önemli ilişkinizin patronunuzla veya hemen üstünüzdeki yöneticinizle olduğunu belirtin. Örgütsel çerçeveden ve ürünlerinden ve veya hizmetlerinden söz ederken saygı ve sadakat kelimelerini kullanmaya çalışın. Herhangi bir işe sizin kattığınız değer hakkında yorumda bulunun. Örnek bir cevap şöyle olabilir. Kuruluşa kattığım değeri tanımlamayı öğrendim ki bana ödenen para bunun karşılığı olsun ve kuruluşa daha fazlasını kazandırsın. Sürecin düşünüldüğünü biliyorum ama sonuçlar ve ortaya çıkan da çok önemli. Kuruluş rekabet etmek istiyorsa çalışanlar olaylara müşterinin gözüyle bakabilmeliler ve bunun için de birlikte etkin çalışmalılar. Son olarak da çalıştığım kuruluşa saygı ve sadakat duymalıyım. 74. Üst yönetime yükselme potansiyeliniz olduğunu düşünüyor musunuz? Yetenekleriniz hakkında gerçekçi olun. Özellikle profesyonel olarak yükseldikçe doğru veya yanlış olabilecek bir cevabı engellemenin yolu cevabınızı bir yorumla bitirmek olabilir. Bu organizasyona bağlı gibi. 75. Neden Hukuk İşletme Fakültesi'ne gittiniz? İçinde neden geçen her soru iş yeri ilişkilerinin antitezini oluşturan bir ergen çocuk tonu oluşturur. Akıllıca ve hatta esprili bir cevap vermek eğiliminiz olsa bile mülakatçıyla neden görüşmekte olduğunuzu hatırlayın. Genç ve tecrübesizken bile hayattan ne istediğiniz konusunda kendinizden emin olduğunuzu gösteren sıkı, ciddi bir cevapla hazır olun. Üniversiteye gitme sebebim kendimi entelektüel açıdan geliştirmek ve bilincimi geliştirecek konuları öğrenerek hayata hazırlanmaktı. O zamanlarda biliyordum ki edineceğim beceriler hayatta her zaman gerekecekti ve bu konuda bir eğitim bu becerileri organize ve planlı bir şekilde geliştirecekti. Üniversite seviyesinde eğitim görmenizin amaçları arasında odaklaşmış çalışmaları ve özel perspektifi, hukuk, işletme, mühendislik, piyasada etkili olmanızı sağlamaya yönelik becerilerinizi artıracak bir branş istemeniz olabilir. Mezun olduğunuz alanda çalışmıyorsanız, o alanda meslek sahibi olmak gibi bir niyetinizin olmadığını belirtin. Hukuk mezunu olmamın nedeni avukatlık yapmak değildi. Hukuk bazına ek işletme derecemin beni uluslararası bir kuruluşta çalışmaya en iyi şekilde hazırlayacağını düşündüm. Meslek değiştirmenizin elle tutulur bir sebebi varsa çok kısaca belirtin. 76. Avukat, bankacı, sekreter, mühendis olmayı tercih etmenizdeki sebepler nelerdi? Bu soru şu andaki kişiliğinizin pek göstergesi olmasa da şirinlik yapmaktan kaçının. Toplantı öncesinde bir alıştırma yaparak avukat veya mühendis olmayı sizi yönelten saikleri hatırlamaya çalışın. Bu işlem sırasında neden diğer alanları seçmediğinizi de saptayın. Anne babalar ve ailenin diğer üyeleri çoğu kez meslek seçimimizde bize model teşkil ederler. Bu sorunun önemli yanı kariyeriniz hakkında her zaman ciddi olduğunuz ve ciddiyetinizin sizi bugünlere getirdiğini göstererek mülakatçıların sağlam bir mesleki gelişme ve ilerleme tarihçisine sahip bir olası iş arkadaşlığıyla karşı karşıya olduklarını hissetmelerini sağlamaktır. 77. Biz ne iş yaparız? Kuruluşumuz hakkında neler biliyorsunuz? Bu soruya hazırlanmamışsanız bu toplantıya hiç gelmemiş olmanız gerekirdi. Nezaketen yapılan mülakatlarda bile görüşmeye gideceğiniz kuruluş hakkında her ne mümkünse öğrenerek hazırlıklı olun. Soruyu bencil bir bakış açısından düşünün. Bu kuruluş neden size uygun? Milyonlarca başka şirket varken neden bununla görüşmek için vakit ayırıyorsunuz? Bu kuruluşa ne değer katabilirsiniz? Ziyaret etmeye niyetlendiğiniz herhangi bir kuruluş hakkında mümkün olduğunca bilgi sahibi olmak sizin yararınızadır. Onlara ne söyleyip ne söylemeyeceğiniz sizin kararınıza kalmıştır. İyice düşünmelisiniz. Bir pislik kokusu almışsanız bundan bahsetmeniz gerekmez. Bir televizyon kanalıyla görüşüyorsanız örneğin çocuk programlarının dehşet verici kalitesizliğinden söz etmenin zamanı değildir. Kuruluşun ne yaptığı ve işlem açma hakkında bilgi sahibi olduğunuzu gösteren kısa ve öz bir cevap verin. XYZ Bankası Türkiye çapında faaliyet gösteren ve perakende sektörüne hizmet veren bir bankadır. 42 şubesi vardır ve önümüzdeki 2 yıl içinde 7 şube daha açmayı planlamaktadır. Kuruluş hakkında bilginiz olduğunu gösterirseniz, hele de bu bilgi elde edilmesi kolay olmayan bir bilgi ise olumlu bir izlenim bırakırsınız. Uzatmamaya dikkat edin çünkü mülakatçının bilmediği bir şey söylerseniz durum sevimsizleşebilir. 78. Bizim işin en büyük sorunu nedir dersiniz? Bu rakiplerimiz karşısında en büyük avantajımız nedir sizce? İşte size yalnızca bir toplantıya hazırlanmak için ev ödevinizi yapmış olduğunuzu değil, sektör ve esas oyuncuları hakkında derinlemesine bilginiz ve mesleki ilginiz olduğunu göstermek için bir fırsat. Yineliyoruz. Uzatmayın. Mülakatçılarla bir konuda idare edilebileceklerinden daha fazla detay içeren bir tarzda tartışarak gösteriş yapmaya kalkışmayın. Problemlerden söz açılmışken ihtilafa düşmekten kaçının. Mülakatçınız siz söylemediğiniz sürece şirketin üst yönetiminden 3 kişinin fiyatları ayarlamaktan dolayı haklarında dava açıldığını bildiğinizi bilemez. Bunun yerine ürünlerle ilgili bir sorun seçin. Örneğin bir basın kuruluşuyla görüşmeye gitmişseniz gazete kağıdının fiyatındaki artış gibi. ABC kuruluşu mükemmel demografik bilgiye sahip gibi gözüküyor. Programlarınız hep içerik ağırlıklı ve farklı. Diğer kanallar ise en yeni eğilimleri takip etmekle yetiniyorlar gibi. 79. Sektörümüz içinde önemli olduğunu düşündüğünüz eğilimler hangileri? Bu odaklanma ve hazırlık gerektiren ciddi bir soru. Ev ödevinizi yapmış olduğunuza dair kanıt istiyor. Mülakatçıyla görüşme sebebiniz yalnızca bir işe ihtiyacınız olması değil, koşullar ne olursa olsun araştırmanızı yapmışsınız, bu spesifik sektörün bir parçası olmayı ve bu kuruluşa katılmayı istemek için gerçek nedenleriniz var. Bu soruyu yanıtlamaya hazırlanmak için aşağıdaki konular üzerinde bilgi sahibi olarak konuşabilmelisiniz. Sektör, sektörle ilintili konular. Şirket, sektörün karşısındaki eğilimleri ele almadaki etkisini nasıl algılıyor? Tüm bunları öğrenmek hayat boyu sürmez ama herhangi bir iş için mülakata gitmeden önce bir araştırma yapmaya hazır olmayı gerektirir. Sektör hakkında olan bitenlerden haberdar şekilde konuşabilmek için yeterli malumata sahip olup olmadığınızı saptayın. Şirketin geleceğinde nasıl olumlu bir fark yaratabileceğinizi belirtebilmek özellikle önemlidir. Örneğin online iletişime geçiş açıkça en önemli eğilimdir. İnteraktif magazinler geleceğin akımı olabilir. Gazetecilik, geçmişim ile kısa bir süre önce Java ile tanışmam birleşince yayıncılık sektörünün gelecekteki değişimine yapabileceğim katkılar çok heyecan verici gibi bir yanıt verebilirsiniz. Nasıl hayat boyu öğrenilir? Kendinizi kendi gözünüzde daimi bir öğrenci olarak görün. Açık fikirli olmaya çalışın ve insan doğasını öğrenmeye çalışın. Ekonomide ve sektörünüzde olup bitenlerin farkında olun. Mesleki ilişkilerinizi sürdürün. Özellikle de işsizseniz. Mümkün oldukça seminerlere ve workshoplara katılın. Sınırlı bir şekilde olmak kaydıyla gönüllü çalışın. Yerel bir üniversitede öğretim saatlerinin dışında kalan zamanlarda kendi konunuzu anlatabileceğiniz bir konum edinmeye çalışın. Bilgi ve becerilerinizi başkalarına öğretmek amacıyla kullanın. İş arama sürecini bir öğrenme fırsatı olarak görün. Kendiniz hakkında, diğer kuruluşlar hakkında ve başkaları hakkında öğrenmek için. 4. ayrımın sonu sayfa 60.